Bırakma Kendini. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren İbrahim Emre.
Spor olsun ama illa olsun. Spor, hayatın her döneminde düzenli olarak yapılması gereken, yapılmasında kişinin hayatının tüm alanları için faydalar olan bir uğraşıdır. Dengeli ve doğru yapıldığında zaman kaybı değil, zaman kazancı olur. Kendini bildi bileli, sporun hiçbir çeşidiyle hiçbir bağlantı kuramamış birisi olarak spor hakkında yazı yazmak oldukça zor. Çocukluk ve ergenlik yıllarımda ilgisizlikten mi, imkansızlıktan mı, yeteneksizlikten mi neden bilmem, sporla haşır neşir olabileceğim bir ortam bulamadım. O dönemlerin çoğunda zaten spor bana biraz vakit kaybı gibi geliyordu. Geriye dönüp baktığımda bu algımın oluşmasında çevremin ve dikkatimin ciddi etkili olduğunu görüyorum. O zamandan beri kültür-sanat konuları bana hep spordan daha cazip, daha dikkat çekici ve daha kıymetli gelmişti. Hiç şüphesiz spordan uzaklaşmanın ve belki de soğumanın en önemli nedenleri arasında sporla ilgili olarak gözüken insanların çoğunun ilgisinin futbol ve futbol oynayanlar üzerine olduğunu görmek sayılabilir. O zaman da şimdi de hala anlamlandıramadığım husus, İnsanların bir maçı büyük bir dikkat ve ilgiyle nasıl takip ettikleri ve sonrasında nasıl uzun uzun aslında ne olmuştuyu konuşmalarıdır. Yaşım ilerledikçe spor yapmamanın hayatımdaki eksikliğini fark ettim ve ne yapabilirimi düşündüm. Birçok seçenek, çok az imkan arasından yüzme bana çok makul ve doğru geldi. Ancak maalesef yüzmeyle ilgili çok fazla imkan da bulamadım. Belki peşine de çok düşmedim. Bugün geldiğim noktadaysa gerçekten insanın hayatında bir sporu aktif ve düzenli olarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Yaşamak ister istemez insanın omuzlarına ağır yükler yüklüyor ve her geçen gün bu yüklerin niteliği ve niceliği artıyor. Her insan söz konusu yüklerin ağırlığını azaltmak veya kendini dinlendirmek için türlü alternatifler ve çözüm yolları kullanıyor. Bu çözüm yollarının en önemlilerinden biri bence spor. Çünkü söz konusu alternatiflerin hemen hiçbirisi zihnin biriken enerjisini boşaltsa da bedenin biriken enerjisini boşaltmada spor kadar başarılı olamıyor. Halbuki zihinle beden o kadar bütünleşik ve birbirini etkiliyor ki ne salt bedenin enerjisinin boşaltılması kifayet ediyor ne de salt zihnin enerjisinin boşaltılması. Bu nedenle doğru şekilde spor yapmak, izlemek değil, stresi ve bedenin elektriğini alıyor. Aynı zamanda zihnin durulmasını, zihindekilerin sindirilmesini sağlıyor. Vücuda verdiği zindelik ve hafifliği hiç saymıyorum ki onun da insanın günlük yaşam verimine çok büyük oranda etkisi var. Netice olarak spor hayatın her döneminde düzenli olarak yapılması gereken, yapılmasında kişinin hayatının tüm alanları için faydalar olan bir uğraşıdır. Dengeli ve doğru yapıldığında zaman kaybı değil, zaman kazancı olur. Her ne kadar şahsen ben bu konuda oldukça geri kalmış olsam da ben de bir çıkış yolu arıyorum. Hissedelim. Girip de çıkabilenler anlatır. Hapishane hücrelerinde yapılan işkencelerden biri de mahkumun saçlarının tamamen kesilerek ellerinin ayaklarının bağlanıp başına her saniye bir su damlatılması suretiyle yapılan işkenceymiş. Her saniye bir damla, hiç şüphesiz bir damla suyun insana herhangi bir zarar vermesi düşünülemez. Ancak su damlalarını hissettirmeyecek olan saçların kesilmesiyle beraber her şeye duyarlı hale gelen başın her saniye damlayan suya hassasiyeti artar ve basit bir su damlası bir günün sonunda 86.400 kere damlayarak akıl kuşunun uçmasına sebep olur. İnsanın bütünü böyle kanaatimce. Normal şartlarda işlenen bir günah insanın ruhunu kaybetmesine sebep olmaz. Ancak insana günahları hissettirmeyecek, yok edecek olan tevbeler kesilir ve günahlardan korunma noktasında eli ayağı olan ibadetleri bırakıp elini ayağını bağlarsa günah devam ede ede, tekrar ede ede ne kadar küçük olursa olsun nihayetinde bedenden ruh kuşunun uçmasına sebep olur. Sonrası daha vahim, tamamen fizyolojik ihtiyaçlarını tatmine yönelmiş, ruhunun boşluğunu doldurmak için fizyolojik ihtiyaçlarını normalin üstünde ve normalden farklı karşılayan, ancak yine de içindeki boşluğu dolduramayan, rahat edemeyip huzursuz olup fizyolojisine daha fazla yoğunlaşan ve kör kuyuya düşmüşçesine dibi bulamayıp düşmeye devam eden, düştükçe düşen, battıkça batan, şişman, sapık, uyur gezer bir insan meydana gelir. Artık hiçbir şeyin tadı yoktur ve beklenen yegane şey zamanın hızlı geçip ölümün bir an önce gelmesidir. Gezilir, görülür, yenilir, içilir, ancak yapılan hiçbir şey kalpte yankısını bulamaz. Hayata bağlayacak, hayata bir anlam verecek, hayattan tat aldırabilecek hiçbir şey yoktur, bulunamaz. Çünkü kalp mühürlenmiş ve kilitlenmiştir. Zavallılık sıfatı bile mevcut durumu nitelendirmede yetersiz kalmıştır. Korkunç ve iç karartıcı bir tablo çizdiğimin farkındayım. Ancak bahsettiğim başkası değil, biziz. Hali hazırda böyle bir durumdayız iddiasında değilim. Şüphesiz ancak böyle bir duruma düşmek, Allah muhafaza, her insan için mümkün olduğu kadar bizim için de mümkün. Dolayısıyla söz konusu durumu kendimizden fersah fersah uzak görmek ve başkasından bahsediliyormuşçasına duruma bakmak sağlıklı bir tavır olmayacaktır. Büyükler, imansız gitmenin ilk alameti kişinin imansız gitmekten korkmamasıdır derler. Bu, görülmüş, incelenmiş, tecrübe edilmiş bir tespittir. Cemil Meriç, her yer karanlık, tünelin ucunda tek bir ışık görünüyor, hidayet, o da Allah'tan diyor. Demek ki evvel emirde Allah'a yaklaşacağız, hidayet isteyeceğiz, takva isteyeceğiz, iyilik isteyeceğiz, afiyet isteyeceğiz. Gafletten, günahtan, uzaklıktan, sapkınlıktan ona sığınacağız. İsteklerimizin kabul olması ve korkularımızdan emin olmak için kendimizi kontrol edeceğiz. Ne kadar yakınız Rabbimize, ne zaman ne yaparsak yaklaşıyor, ne zaman ne yaparsak uzaklaşıyoruz. Sevgimiz ne oranda, ne zaman aşk olacak. Onun sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek noktasında ne kadar dikkatliyiz. Onun sevdikleri bizi seviyor mu, sevmedikleri sevmiyor mu? Bütün bu soruları cevaplamalı ve bu cevaplar doğrultusunda hareket etmeliyiz. Yanlış çıkan cevaplarda nerede yanlış yaptığımızı öğrenmeli, gerekirse bir büyüğe sormalıyız. Doğru çıkan cevaplara devam etmeli, doğrudan yanlışa sapmamalıyız. Kainatın sahibine yakın olmak çok büyük ve önemli bir iştir ve çok şükür ki bir o kadar kolaydır. Yeter ki yakınlığı gerçekten isteyelim de gerçekten istemenin göstergesi olarak gerektirdiklerini yapalım. Hissedelim ki ona yakınlık kendimize, huzurumuza, saadetimize, ferahlığımıza, inşirahımıza yakınlıktır. Hissedelim. Not: size kısa yoldan yakınlık testi. Allah Teala'yı zikirde gevşek davranıyorsanız ve size zikir zor geliyorsa uzaklaşma başlamış demektir. Aman dikkat! Kalpsiz dindarlık. Üniversite öğrencisi bir genç. Bu genç arkadaşımız üniversiteye gelene kadar dindar bir aile içinde büyümüş, ciddi bir dini eğitim almış. Gittiği okullar, arkadaş grubu hep dindar insanlardan oluşan yapılarmış. Üniversiteye başlayınca farklı gruplar, farklı insanlar görmeye başlamış. Okuldaki ilk senesini yalnız geçirmiş, kimseyle konuşamamış, kimseyle irtibat kuramamış. Kendini internete ve bilgisayar oyunlarına vermiş. İkinci sene bu durumdan sıkılıp sınıfa karışmaya karar vermiş. Sınıfta en çok sesi çıkan, en gösterişli, en özgüvenli, en popüler gruba yamanmış. Yamanmış diyorum çünkü gruptan bir arkadaş bulup onun üzerinden grubun gittiği her yere gitmeye, yaptığı her şeyi yapmaya başlamış. Gruptan onu kimse davet etmese bile o yine de peşlerine takılıp gidiyormuş. Bu uğraşları sonucunda genç arkadaşımız artık yamandığı grubun bir üyesi olmayı başarmış. Şimdi grup üyeleri ne yaparsa onu yapıyor, neyi seviyorsa onu seviyor, neye sövüyorsa ona sövüyor. Hatta bazen grubun bile şaşırabileceği aşırılıklar yapabiliyor. Ailesinin ve geçmişte bir arada olduğu grupların değer ve hassasiyetlerinden oldukça uzakta, hatta onlara tepkili bir ruh dünyası var. Yaşadıklarını ve yaptıklarını kendi içinde meşrulaştırmak için eski hayatından nefret etmeye çalışıyor. Ancak bir yanı onu rahat bırakmıyor. Devamlı bunaltıyor, sıkıştırıyor, mutsuz ediyor. Bir şekilde bu hayatın biteceğini, bu hayatın hesabını vereceğini biliyor, inanıyor. Fakat gençlik döneminde olsun bu düşünceleri atıp keyfince yaşamak istiyor. Üniversite öğrencisi bir başka genç. Başörtülü bu genç arkadaşımızın da benzer bir geçmişi var. Dindar bir aile, dindar insanların gittiği okullarda geçen bir eğitim hayatı ve tamamen farklı bir geçmişten gelen insanların çevresinde olduğu bir üniversite ortamı. Başörtülü olduğu için ve başörtüsünü çıkarmadığı için diğer gruba adaptasyonu ve kabulü biraz daha zor ve zaman alıyor. Ders başarısıyla kendini öne çıkartıyor ve kabul ettiriyor. Sonrasında diğer grubun bir üyesi oluyor. Ancak ilişkisini yüzeysel götürüyor, derinleştiremiyor, arkadaşlarına güvenmiyor, bir noktadan ileri kimseyi almıyor hayatına. Ailesine karşı öfkeli, soğuk ve mesafeli, geçmiştense görüşmek istediği kimse yok gibi. Görüştükleriyle de eskisi gibi görüşmüyor. Duygularını sıfırlamış, kalbini dondurmuş, mantığı ve aklıyla yaşıyor. Ancak mutsuz ve sıkıntılı, yolunda gitmeyen bir şeyler var, bir problem var. Bunu biliyor ancak ne olduğunu bulamıyor. Halbuki her şey akla uygun görünüyor. Yukarıda kısmen tanıtmaya ve anlatmaya çalıştığım iki genç, son yıllarda bireysel psikoterapide gördüğüm hemen hemen aynı özelliklere sahip onlarca gençten sadece iki tanesi. Benim görmediğim ancak varlığından çeşitli şekillerde haberdar olduğum yüzlerce genç kardeşimiz, arkadaşımız var. Belki görmediğim, haberdar olmadığım binlercesi vardır. Bütün bu gençlerin yaşadıkları sıkıntılar ve zorluklar bize bir şey anlatmak istiyor. Dindarlık sevilmiyor, dindarlık sevimsiz, dindarlık neşesiz, dindarlık sıkıcı, dindarlık renksiz. Dindarlık coşkusuz, dindarlık heyecansız. Öyle midir gerçekte? Bence değildir. Olmamalıdır. Ancak çok sayıda gencin algısında bu böyledir. La dini hayat olduğundan daha fazla renkli, mutlu ve eğlenceli görünürken, dini hayat olabileceğinden daha fazla renksiz, neşesiz ve tatsız görünüyor. Harika bir yaz tatili dendiğinde kimsenin aklına umreye gitmek gelmiyor. Keyifli bir hafta sonu dendiğinde kimsenin aklına Kur'an'la geçmiş bir hafta sonu gelmiyor. Geçen gece çok eğlendik dendiğinde kimsenin aklına dini bir sohbet gelmiyor. Çünkü hiçbirinde duygu yok, hepsinde davranış var. Öyle gösterilmiş, öyle öğretilmiş, öyle yaşatılmış. Erken yaşlardan itibaren de dindar ailelerin çocuklarına, gençlerine yatırımı bilgi düzeyinde, davranış düzeyinde oluyor. Kalp düzeyinde olmuyor. erken yaşlardan itibaren Kur'an ezberletiliyor, namaz kıldırılıyor ancak kalbe dönük herhangi bir yatırım olmuyor. Bu nedenle de çocuklar ve gençler anne baba kontrolü altında oldukları dönemlerde veya yerlerde bilgilerini konuşturuyor, davranışlarını gösteriyorlar ancak sevmediklerinden, sevimli bulmadıklarından, heyecanlanmadıklarından, kendi başlarına kaldıklarında tam tersi bir hayat tarzını yaşıyorlar. Gençlerimiz davranışı ya da yaşantıyı muhafaza etseler bile ikinci örnekte olduğu gibi kimseye güvenmeyen, herkesle yüzeysel ilişki kuran, kızgın, küskün, çevresiyle kavgalı ve belki de en çok kendiyle kavgalı insanlar haline geliyorlar. Kalplerini kilitliyorlar. Bu problem nasıl çözülür? Ne yapmak lazımdır bilmiyorum. Bildiğim şu, her geçen gün daha çok sayıda genç ciddi bir ikilemde yoruluyorlar, boğuluyorlar, kayboluyorlar. Önlerinde maalesef birini seçmek zorunda kaldıkları iki farklı yol var. Bir tarafta aklının istediği bir hayat tarzı, diğer tarafta kalbinin sevdiği bir hayat tarzı. Bu iki yolun başında yaşantı ve davranış iki seçeneğin arasında gidip geliyor. Gençler bu ikilemde kalmaktan mutsuz. Bu mutsuzluktan kurtulmak için de süreç içerisinde bir tercih yapıp ya kalplerini susturuyorlar ya akıllarını. Halbuki ikisi de susmasın. Hayatın dolambaçlı yollarında gençlerin ikisinin de rehberliğine çok çok ihtiyaçları var. Fakat her ikisinin de doğru beslenmiş ve yeterince güçlü olmaları gerekiyor. Bir şey düşüneceksek bunun üzerinde düşünelim. Bir çalışmamız olacaksa bunun üzerine olsun. Ama kalbi önceleyelim. Kalbi güçlendirelim, kuvvetlendirelim. Kalpsiz bir dindarlık öğrenmesin, yaşamasın çocuklarımız ve gençlerimiz. Çünkü kalpsiz dindarlıktan görüyoruz ki ya nefret çıkıyor ya dehşet. Kendini bil. Zamana ve zemine bağlı olarak olaylar değişir, olgular değişir, anlayışlar değişir ancak hakikat değişmez. Dünyanın neresinde, ne zaman, hangi kültür içerisinde yaşarsanız yaşayın, hayata ve insana sağlıklı gözle bakabilenler için hakikat aynıdır ve her daim taliplisinin yolunu ışıtmaya devam eder. Kendini bil ifadesi de o değişmez, aydınlatıcı ve geçmişten bugüne dünyanın her yerinde insana yol gösteren hakikatlerden bir tanesidir. Bizim inancımızda kendini bilen Rabbini bilir kelimeleriyle vücut bulan bu hakikat, geçmişten bugüne diğer kültürlerde de farklı kelimelerle dillendirilmiş ancak her halükarda kendini bilme, ruhani değerleri açılan kapı ve düşünüşün temel taşı olarak kabul edilmiştir. Kendini bilmek kimisi için yolun başı, kimisi içinse yolun sonudur. Ama neticede yola girme de, yoldan çıkma da kendini bilmeyle ilintilidir. Modern psikoloji de kendini bilmeye çok önem vermiştir. Ruh sağlığı yerinde olan insanı tanımlarken kendi kendisiyle uyumlu, nedeni belli olmayan ve uzun süren kuruntu, kaygı, korku ve kuşkulardan uzak, kendine güvenen, yeteneklerini, özelliklerini duruma göre artı ve eksilerini bilen, kendini böylece değerlendirip kabul edebilen, yani kendini bilen insan olmak ruh sağlığının vazgeçilmez şartları olarak kabul edilmiştir. Günümüz dünyasında bireylerin psikolojik ve sosyal anlamda yaşadıkları en büyük sıkıntıların temel sebebi kendini bilmeme üzerine yoğunlaşıyor. Kişi çok iyi niyetli de olsa kendini bilmediği zaman yaptığı her şey ne kendine yarıyor, ne çevresine, ne de içinde yaşadığı topluma. Aynı gömlek düğmelerinin baştan yanlış iliklenmesiyle sonrasının hep yanlış iliklenmeye mahkum olması gibi kişinin kendini bilmeden yaptığı her şey eksik kalıyor veya daha kötüsü eksi oluyor. Dolayısıyla kim hangi alanda ne çalışma yapıyorsa yapsın, yaptığı iş doğru olsun, kendisi, çevresi ve insanlık yaptığından fayda görsün istiyorsa, işe kendini bilmeden başlamak zorundadır. Kendini bilme, kimine göre kısa, kimine göre uzun süren bir yolculuktur. Her yolculukta olduğu gibi, kendini bilme yolculuğunda da temel ilke aynıdır. Önce refik, sonra tarik. Yani kendini bilmek yoluna girecek olan insan kendine önce bir yol arkadaşı bulmalı, ondan sonra yola çıkmalıdır. Bakın bir etrafınıza. Sizin yol arkadaşınız kim? Asıl sabreden Allah. Necip Fazıl Üstad'ın "Sen de kim oluyorsun? Asıl sabreden Allah." dizeleri üzerine bir süre zihin ter dökmeden sabrı tüm boyutlarıyla nerede, kimde başladığı dahil anlamak zor notunu düşüp sabrı konuşmaya başlayabiliriz. Popüler kültürün "Anı yaşa" sloganını zihinlerimize ve kalplerimize kazırken, bize unutturduğu sabır kelimesi kanaat gibi, vefa gibi, sahabet gibi kaybolmasa da anlamı oldukça daraldığı için her geçen gün hayatımızda daha az yer kaplıyor. Bu yüzden olsa gerek, "ne sabırlı adam ya ben olsam" diye başlayan çok sayıda cümle kurup sabrı ve sabırlı olmayı bazen olumsuz bir özellik görüp çok da kendimize yakıştıramıyoruz. Halbuki sabır, yaşadığımız hayatta, hele de bu çağda mutlu olabilmemiz için olmazsa olmazlarımızdandır. Peki, sabır bu kadar önemliyse biz onu kim için ve ne zaman kullanmalıyız? Öncelikle kendimize karşı sabırlı olmalıyız. Kalbimiz ve aklımızın ittifak ettikleri konularda arzularımız başka şeyler söylüyorsa kendimize karşı çok sabırlı olmalı, kalbimiz ve aklımızı dinlemeliyiz. Çünkü bazen kalp, bazen akıl yanılır ama ikisinin bir arada yanılması ve buna karşılık arzuların tam zıttı istikamette seyretmesi çok mümkün bir şey değildir. Dolayısıyla çok zor da olsa arzularımız, heveslerimiz bizi ne kadar sıkıştırırsa sıkıştırsın, sabretmeli ve sabretmeliyiz. Hiç şüphesiz kolay bir şey değildir insanın kendine sabretmesi, çok daha zordur. Bu nedenle öncelikle önemine binaen kendimize sabretmenin üzerinde duralım ve zorlanıyorsak kendimize sabır diye bir şeyin farkındalığından başlayarak sabır talimi yapalım. Sonra insanlara karşı sabırlı olmalıyız. Aklımızdan hiç çıkarmamalıyız ki her Adem bir alemdir ve dolayısıyla her insan farklı altyapı, farklı çevre, farklı mizaç özellikleri, farklı anlayış ve algılayışlarıyla insandır. Bu yüzden her insanı kendi özellikleri çerçevesinde düşünüp insanların yaptıkları ya da yapmadıkları şeyler için sabırsızlık göstermemeye, sabrı bir silah gibi böyle zamanlarda kullanmaya dikkat etmeliyiz. Sonuçta gösterdiğimiz her sabırsızlık için karşımızdakini değiştiremeyecek, ancak bunalarak, sıkılarak, üzülerek kendimizi olumsuz anlamda değiştirmiş olacağız. Son olarak içinde bulunduğumuz durumlara ve yaşadığımız olaylara karşı sabırlı olmalıyız. Dünya hayatında hiçbir şey ila nihaya devam etmiyor. Safanın da cefanın da hep bir sonu var. Bu yüzden içinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun, biz kendi üzerimize düşeni yaptıktan sonra sabra sarılmalı, sabırdan destek alarak dayanmalıyız. Sabrımız bittiğinde ise nebevi tavsiyeye uyarak sabra başlamalıyız. Bütün bunlar, yani insanın kendine, diğer insanlara, içinde bulunduğu durum ve yaşadığı olaylara karşı sabırlı olması, hayatın her anını kuşattığı için her an sabırlı olmamızı gerektiriyor ve biliyorum ki bu hiç kolay değil. Söylemesi çok kolay, yapması çok zor olanlardan. Ama başlarken dediğim gibi sabrı düşünürken asıl sabreden Allah diye düşünürsek o zaman göreceksiniz ki kalbiniz daha ferahlayacak ve siz çok daha kolay sabredebilir olacaksınız.
Bırakma kendini. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren İbrahim Emre.